Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın Nebi.
Bugün biraz sosyal politika konuşalım demiştik. Özellikle bu Hindistan'da tam da Obama'nın ziyareti sırasında mikro kredilerin iflasla sonuçlanmakta olduğu gibi gayet tatsız ve endişe verici bir haberden bahsetmiştin. Ve evet. İntiharlar da kovalanıyor değil mi?
Efendim?
İntiharlar da bunu...
Esas intiharlar tabii insanı üzen, düşündüren, insanlık açısından utandıran işin cephesi. Son 6 haftada Andhra Pradesh eyaletinde esas olarak Hindistan'ın ki bu mikro kredilerin 3'te 1'i Hindistan'da, Andhra Pradesh eyaletinde güneydoğudaki Andhra Pradesh eyaletinde verilmiş durumda. 56 kişi yoksul köylü intihar etmiş. İntiharların nedeni kredi borçlarını, mikro kredi borçlarını ödeyemeyecek durumda olmaları. Ve bu intiharlardan önce Andhra Pradesh eyaletinde ve Hindistan'da genel olarak bir bu mikro kredilerle ilgili bir tartışma başlamıştı zaten. Bu mikro kredilerin bir özelliği var. Yoksullara verilen krediler az miktarda verilen krediler. Dolayısıyla bankaların ilgilenmediği miktarlar bunlar. Diğer taraftan bankaların genellikle ilgilenmediği müşteriler bunlar. Buna karşılık işte biliyorsunuz bu mikro kredi yoksullukla mücadele kampanyası fikri çerçevesinde mikro kredinin çok önemli bir araç olduğunu ortaya atan, ilk ortaya atan değil ama bunu uygulayan kişi Muhammed Yunus,
evet.
2006 yılında bu girişimi nedeniyle barış ödülünü aldı, Nobel Barış Ödülünü aldı. Muhammed Yunus'un oluşturduğu bir çerçeve var. Bu çerçeveye göre işte krediler mülkleri ve gelirleri olmayan kişilere verildikleri için bankalar ortak kefaletle mahalledeki 6-7 kişinin ortak kefaletiyle veya köydeki 6-7 kişinin ortak kefaletiyle bu kredileri verilmesini önermişti. Bunun zaman içinde büyük bir gerginlik ve beklenen toplumsallık derinleşmesi yerine bir toplumsal ilişkileri bozucu boyutu ortaya çıkınca 2003 veya 2004 yılında Grameen Bank bu ortak kefalet sistemine son verdi. Son verme kararı aldı.
Öyle mi? Ha, Grameen Bank şeyi çöktü yani sistemi aslında.
Bunu uygulamamaya başladılar. Evet. Ortak kefalet sistemini. Onun yerine bireysel kefalet veyahut bir aynı işi beraber yapan insanların kefaletini getirmeye başladılar. Şimdi işin ilginç tarafı, üzücü, ilginç ve tabii ki insanlık açısından üzücü tarafı, bu krediler aslında çok fahiş faiz oranlarıyla verilen krediler. %30, %35 şu anda birçok mikro kredi kuruluşunun Hindistan'da uyguladığı faiz oranı. Bu faizlerin yüksek olmasının bir nedeni tabii kredi işlem maliyetlerinin yüksek olması. Dolayısıyla küçük miktarda kredi olduğu için o işlem maliyetleri krediye yansıyor. Ama bu miktar olması gerekenin çok üstünde ki son 3 yılda Hindistan'da mikro kredi kuruluşlarında ciddi bir, son 10 yılda çok artış var. Son 3 yılda ciddi patlama var. Ve bu mikro kredi kuruluşlarına artık devlet bankalarından kaynak bulmanın yanında uluslararası finans kuruluşlarından da kaynak bulur hale gelmişler. Bu uluslararası finans kuruluşları da yoksulların ahını dindirmek, acısını dindirmek amacıyla değil, daha uluslararası piyasalardan daha fazla yatırım karı elde ettikleri için buraya yöneliyorlar. Çünkü yakın döneme kadar bu kredilerin geri ödenme oranları %99 olarak söylenirdi. %99 geri ödenme oranı olan ve ortalama faiz oranlarının çok daha üstünde faizle kredi verilen bir alan elbette son derece karlı bir alan. Dolayısıyla garip bir şekilde bu yoksullar kredisi zenginlerin zenginleşme aracı haline gelmişti.
Bu hiç de şaşırtıcı değil bütün dünyanın gidişatına bakıldığı zaman.
Evet,
tabii.
Yoksullardan para kazanmak gibi bir şey bu.
Yoksulluk dünyanın en karlı işi, mesleği aslında.
Yoksullarla ilgilenmek, yoksulluk, yoksulluk değil.
Evet, yoksulluk değil.
Yani yoksulluk konusu.
Yoksulluk konusu en karlı bir sektör yani.
Çok karlı bir sektör. Bu ve buraya çok ciddi para akışı olmuş ve o kadar ki bu Hindistan'daki mikro kredilerin neredeyse %80'ini 10 kuruluş veriyor. Bunların içinde en büyüğü SKS Mikrofinans adlı bir kuruluş. Bu kuruluş geçtiğimiz Ağustos ayında borsaya girdi. Bombay borsasına girdi. Öyle ve o Bombay borsasına girerken de %25 hisse senetlerinin %25'ini halka sundu ve 350 milyon dolar parayı bir günde topladı borsadan. Peki bu borsaya giriyor. Borsada böyle çok büyük bir teveccühe mazhar bir kuruluş. Uluslararası finanstan para geliyor. Tabii bu şöyle bir sonuç yaratmış son 2-3 yılda Hindistan'da. Herkes piyasa bu alana girdiği için yoksullara artık krediyi hiçbir denetleme, özen göstermeden yapılır hale gelmiş. Bir ikincisi de kredinin geri ödenmesi konusunda da eve taciz, sürekli eve gitmek. Zaten bu yoksulların banka hesabı olmadığı için genellikle kredilerin tahsilatı eve gidilerek tahsildarlar aracılığıyla yapılırdı. Bu tahsildarlara geri ödeme primleri verilmeye başlandıktan sonra bu sefer tahsildarlar ciddi biçimde o insanları sıkıştırmaya, taciz etmeye, eğer kefaletler varsa kefillerini taciz etmeye başlamışlar ve parasını da geri ödemeye durumda olmayan kişiler, işte dediğim gibi son 6 haftada 56 kişi intihar etmiş. SKS'nin Bombay'de borsaya girmesinden sonraki haftalarda SKS müşterilerinden 17'si intihar etti. SKS yok, bizim bununla alakamız yoktu falan dedi. Neyse. Bu arada tabii eyalet hükümeti eyalet hükümeti devreye girmiş ve eyalet hükümeti tahsildarların eve tahsilat için gitmelerini yasaklamış. Bir de evlerin tek tek dolaşıp yeni kredi verilmesi için evlere gidilmesi, evlerin dolaşılmasını yasaklamış. Diğer taraftan geçtiğimiz yaz aylarından devlet kamu bankalarına Dünya Bankası'nın işte uluslararası finansın önerileriyle 10 yıl önce yavaş yavaş gündemden kaldırdığı yoksul köylülere yönelik tarım kredilerini, destekli tarım kredilerini yeniden başlayacağını ilan etmiş. %3 faizli. Ortalama faizler ise mikro kredide %25 hatta %30.
Şimdi %3
faizli veriyor, kredi veriyor. Tabii bu mikrofinans kuruluşlarının iyice sallanmasına yol açmış. Yalnız kredi şöyle veriyor devlet. 6 kişi 6 ay para biriktiriyorlar. O biriktirdikleri parayı kamu bankasına yatırıyorlar. O biriktirdikleri para onların güvencesi oluyor. Verdikleri kredinin karşılığında güvence oluyor. Bir tür o kredi, tasarruf rehin alınıyor ve kredi veriliyor. Tabii bu mikro kredi kuruluşlarının bas imzayı al parayı sistemiyle verdikleri, hızla dağıttıkları kredilerden daha yavaş işleyeceği için 6 ay para biriktirmek lazım. Para biriktirecek kadar bir şey kazanıyor olmak lazım. Evet. Dolayısıyla tabii mikro kredi kuruluşları kredi vermeye devam ediyorlar ama bir tarafta %3 faizi varken bir tarafta %25, %30 bu mikro kredi kuruluşlarının bir soygunculuk teşkilatı haline döndüğünü ne konusunda oluşan kanaat bölgedeki Komünist Partisi'ni, Hindistan Komünist Partisi'ni harekete geçirip bu bir sivil itaatsizlik eylemine başlatılmış ve kredi borçlarının ödenmemesi. Tabii bunu ödemek istemeyenler var, ödemeyenler var, işte intihar edenler var. Bir insanlık dramı yaşanıyor. Tabii bu insanlık dramıyla beraber bir mali kriz de, küçük çaplı bir mali kriz kapıda. Çünkü 3000'e yakın kuruluş söz konusu Hindistan'da. Verdikleri toplam kredinin aşağı yukarı $25 milyar civarında olduğu tahmin ediliyor. Ve tabii bu kredi kuruluşları iflas ettikleri zaman o kredi kuruluşlarına para yatırmış olan, destek veya para yatırmış olan kamu bankaları değil ama özel bankalar, uluslararası kuruluşlar da biraz sallanacaklar, sarsılacaklar. Çok büyük değil tabii bu. Kalkıp bunu Goldman Sachs veyahut Lehman Brothers krizine benzetmemek lazım ama mali krizin nasıl benzer biçimde ortaya çıktığını, yani mali alanda denetimsizliğin yoksullara verilen kredide bile bir spekülatif balon oluşturduğunu. Çünkü bu tam bir spekülatif balon.
Balon, evet. Aynı. Yani aynı üslup bu burada da.
Evet, evet. Tam bir spekülatif balon. Yani evet. Hedge fonlara nasıl gözü kapalı kredisini geri ödeme riski, ödememe riski çok yüksek olan kişilere daha yüksek faizle kredi vererek kısa vadede para kazanma hırsıyla oluşan bir balon oluştuysa gayrimenkul kredileri üzerinden 2008 öncesinde ve Fed'in, Greenspan'ın falan göz yummasıyla oluştuysa bu spekülatif balon, bunun benzeri bir balon da mikro kredi, yoksullara yönelik mikro kredi konusunda oluşmuş durumda. Hindistan'da patladı. Bunun başka ülkelere sıçraması da söz konusu söylendiğine göre. Tabii bunun bir uluslararası mali krize falan dönüştürecek çapı yok işin. Ama şu biraz evvel dediğimiz gibi tekrarlayayım. Denetimsiz bir mali dünya çok hızla, son derece büyük bir hızla kendi kendini goygoylayan, kendi kendini şey yapan, destekleyen, kendi kendini inandıran bir balon, spekülatif işlemler dünyasına dönüşüyor ve ondan sonra tabii burada para kaybedenler para kaybettiği gibi esas olarak gene yoksulların,
tamamen yoksulların üzerinde kalıyor.
Üzerine kalıyor iş, çünkü esas kaybedenler en altta kalanlar oluyorlar ister istemez.
Evet, bu noktada bir ufak ilavede bulunayım müsaade edersen. Buyurun. Bu intihar demişken şimdi yüksek bu yem, hayvan yemi ya da işte bu kullanılan böcek öldürücüler vesaire de başka bir borç sarmalı var yıllardan beri Hindistan'da ve intihar deyince aklıma geldi, birazcık dönüp baktım. 1997'den bu yana bu borç sarmalına girip ödeyemeyen çiftçilerin ya da köylülerin sayısı 200 bin civarında. Evet. Hatta 200 binin üstünde, bu akıl almaz bir şey. Evet. Yılda 15 binden fazla insan intihar ediyor sadece bu sebeple. Hindistan büyük bir ülke ama yani bu da muazzam boyutta bir facia, trajedi.
Evet.
Yani.
Mikro kredi kuruluşları da şöyle diyorlar, zaten Hindistan'da yoksullar çeşitli nedenlerle, yoksullukları nedeniyle intihar ederler. Bu intiharların, yani bizim kredilerle alakası yoktur iddiasında bulunuyorlar. Bu senin dediğin verileri de kullanıyorlar zaten.
Ama aynı borç işte, o da mikro krediye değil de başkasına
borç. Yani dolayısıyla bu bir yeni bir olgu değildir demeye getiriyorlar. Ama sonuçta mikro kredi insanları daha refah sahibi, daha mutlu kılmak üzere yaptıkları bir şeyken birdenbire zenginlerin zenginleşmesi aracı haline gelip yoksulların en azından bir kısmının daha mutsuz ve intihar etmeye gidecek kadar insanlıktan ümidini yitirmiş hale getirmeleri konusunda da pek bir şey söylemiyorlar. Burada esas sorun tabii ki mikro kredinin kendisi olabilir. Elbette yoksullara da kredi verilmesi gerekir. Nitekim devlet bankaları Hindistan'da Dünya Bankası'nın da pozisyon değiştirmesiyle yeniden sübvansiyonunu yoksullara yönelik küçük çiftçileri, küçük köylü toprak sahiplerine veya topraksız çiftçilere yönelik %3 faizli kredileri devreye soktular. Demek ki bu gerekiyormuş. Ama sonuç bu noktaya dönmek için 15 yıl bütün o yoksullara yönelik sosyal destek ve koruma politikalarının her şeyi piyasaya bırakalım, kredileri de serbest bırakalım, bu işten kazananlar yoksullara yardım etsinler mantığında mikro kredilere ve özel kuruluşlara döndürülmesinin bedelini ödeniyor bu şu anda.
Evet, peki buradan bir çıkış yolu görünüyor mu senin baktığın yerden?
Bir kere mikro kredilerde %33'ten ortalama faiz Hindistan'da bir anda nasıl olduysa %15'e inmiş.
Çok acayip ya.
Evet,
şaka oldu, gibi, alay eder gibi.
Alay eder gibi değil mi? Evet. %15'e inmiş bu kriz ortamında. Tabii bir kısım mikro kredi kuruluşu kapanıyor. Devlet, Merkez Bankası bu mikro kredileri yoksullukla mücadelede öncelikli sektör ilan etmekten vazgeçmiş. İlan etme nedenini söylersem artık herhalde fazla abartıyorsun diyeceksin ama ilan etme nedeni çünkü şu. Peki. Dünya Bankası demiş ki, diyor ki, Dünya Bankası diyorum, Hindistan Merkez Bankası, bu sektör oluşturduğu yüksek kar oranları nedeniyle desteklenmeye ihtiyaç olan bir sektör olmaktan çıkmıştır.
Çıktı, harika. Evet. Başka ne diyebilirdi?
Başka zaten diyecek bir şey yok. Evet, diyecek hakikaten bir şey yok. Ben de onu görünce iki defa okudum şeyi, yanlış mı anladım İngilizcesini diye. Resmen bunu söylüyor. Desteklenme, yüksek kar oranları ve sermaye birikimi bu sektörü destekleme ihtiyacı olan sektör olmaktan çıkartmıştır.
Yani bitti, olay kapanmıştır diyor. Yani Hindistan zengindir diyor.
Evet, evet.
Çok güzel.
Hindistan'da maalesef bu tabii yoksullar açısından hem ciddi bir, yani şunu söyleyeyim, yalnız burada ciddi bir toplumsal muhalefet hareketi de oluşmuş durumda. Evet. Köylüler örgütleniyorlar kredi borçlarını ödememek veyahut bu faizleri kabul etmemek için. Orada özellikle de bunu Hindistan Komünist Partisi bu konuda çok aktif. Köylerde güçlü örgütleri var. Özellikle eyaletinde, biraz her ismini söyleyeyim şimdi.
Uttar Pradesh
eyaletinde, Andhra Pradesh eyaletinde güçlü olan Komünist Partisi'nin o eyaletteki örgütü bu alanda çok aktif. Önümüzdeki dönemde tabii bu mikro kredi kuruluşlarının büyük bir kısmının kapanması. Bir de şöyle bir şey var. Devlet, Merkez Bankası ve Andhra Pradesh eyaleti hükümetinin de söylediği çok aklı selim sahibi bir düz mantık ama gayet doğru. Diyor ki, ya diyor, bu kuruluşlar diyor kendileri kaynak bulamıyorlar diyor. Bunların %30-35'ini kamu bankaları bunlara sağlıyor diyor. %30'unu özel bankalardan alıyorlar. %10'unu 15'ini uluslararası kuruluştan alıyorlar diyor. Peki niye bu aracılara biz para kaptıralım, para bu aracılar vasıtasıyla yoksullar üzerinden bunlar para kazansın? Biz doğrudan verelim yoksullara diyor hükümet.
Evet.
Hakikaten niye o aracı kuruluşta efendim işte mikrofinans kuruluşları borsalara giriyorlar falan filan ve kendi paraları değil ki üstelik de kamu bankalarından, özel bankalardan, uluslararası kamu kuruluşlarından aldıkları paralar bunlar.
Evet, yani bu gene bir dejavü hissi geliyor insana. İşçi Partisi'nin Türkiye'de tipin çıktığı dönemlerde işte aracıya, tefeciye ve tahsildarlarla ilgili çok ciddi bir şey vardı 60'ların başında. Evet. Aynı şeyleri hatırlıyor insan.
Evet.
Çok acayip.
Bir de Amerika'ya geçelim şimdi.
Evet, lütfen.
Amerika'da mikro kredi uygulaması yayılıyor ama bu mikro krediden bahsetmeyeceğim. Amerika'daki sorun evsiz, barksız, yoksul sorunu ve bunların önemli bir kısmı evsiz, barksız. Yani bir evi olmayan bu kişilerin önemli bir kısmı çalışıyor. Yani bu çalışan yoksul, working poor denilen yoksul kategorisindeler ve evleri bakları yok. Washington'da bu konuda yapılmış çok uzun bir röportaj okudum. Gazetecinin gözlemleri çok ilginç çünkü birdenbire evsiz barksız konumuna gelen kişilerin çoğu 40-45 yaşın üstünde kişiler bu duruma gelmelerindeki birinci neden ani bir hastalık geçirmiş olmaları. Bu hastalık onların işlerini kaybetmelerine neden oluyor. Kanser olabilir bu veyahut düşüp bacağını kırmak fakat ağır bir şekilde bacağını bir yerini kırmak olabilir veya başka hastalıklar ama çoğunlukla kanser ve benzeri hastalıklar söz konusu. Uzun ve ağır tedavi gerektiren hastalıklar. İşini kaybediyor hastalık nedeniyle. İşini kaybettikten birkaç ay sonra evini ya kirayı ödemediği için ya da kredi borcunu ödemediği için evini kaybediyor ve birdenbire normal iş sahibi insanlarken birdenbire kendilerini sokakta buluyorlar.
Evet, evsiz.
Evet.
Ve işsiz.
Bazen iş buluyorlar. Çoğunun işi var. Fakat bu sefer buldukları işler kendilerini bir ev sahibi veyahut ev sahibi demeyeyim, yanlış bir tabir kullandım. Bir kiracı olacak miktarda bir gelir getirmiyor. Çoğu çalışıyor. Çalışmayanı az. Çoğu çalışıyor. Ama neyle çalışıyor? 7 dolar saat asgari ücretle çalışıyor.
Boğaz tokluğuna desek yeridir.
Ve tabii ki yarım zamanlı işte çalışıyor. 10 saat iş bulabiliyor, 15 saat iş bulabiliyor. Ve bulduğu parayla ancak
hamburger yiyebiliyor.
Evet, ancak işte onu gıdasına ve yol parasına harcayabiliyor. Ve evsiz. Bu çalışan yoksul oranının çok yüksek olduğu bir ülke Amerika ve bu Barack Obama'nın yapmaya çalıştığı yoksulların sağlık sigortasından gelirleri olmasa da yararlanmalarını sağlayan yasa değişikliği, bu, hani Obama'nın komünist, totaliter falan olduğu sonucunu Amerikan halkının yarısı bu nedenle karar verdi. Bu sağlık sigortasının esas nedeni bu kişilere güvence vermek. Bu sağlık sigortası 2013-2014'te ancak devreye girecek. Peki niye sağlık sigortası devlet getiriyor? Çünkü Amerika'da sağlık sigortası işverenin sağladığı bir hizmet. İşinizi kaybettiğiniz zaman sağlık sigortanızı da hemen kaybediyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla çok çok ciddi bir sosyal politika sorunu. Yani sağlık sigortasının sadece işe bağlı halde olmasının sonuçları, işverenin sağladığı bir hizmet olmasının sonuçları çok açık ortada Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dünyanın en müreffeh devletlerinden birinde şu anda 44 milyon kişi yoksulluk sınırının altında. Açlık sınırının altında demiyorum. Düzelt, yani onu bir daha belirteyim. Evet. Yoksulluk sınırının altında. Yani ortanca gelirin %25'inin altında bir gelire sahipler. O şey bu. Amerika'da %40'tır. Ortanca gelirin %40'ının altındaki bir gelire sahip kişiler bunlar. 44 milyon Amerikalı. Evet. Bu toplam nüfusun %14'üne tekabül ediyor. Bu nüfus, tabii ki yoksul nüfus Amerika'ya eşit dağılmış durumda değil. Güneye gittiğimiz zaman yoksulluk oranı çok artıyor. Örneğin Mississippi'de yoksul oranı, Mississippi eyaletinde yoksul oranı %21. Diğer güney eyaletlerinde, Arizona'da, Arkansas'ta falan bu işte %17, %18. Kuzeye çıkınca New Hampshire'de falan %7'ye düşüyor. Tabii ki yoksullukla zencilik arasında doğrudan bir ilişki var. Zenciler yoksul nüfus içinde toplam nüfustan daha fazla temsil ediliyorlar.
Latinolar
toplam nüfustan daha fazla temsil ediliyorlar. Ve Amerika'da şu anda 51 milyon kişi sağlık sigortasına sahip olmadan yaşıyor. Yani yoksullar 44 milyon. Bir de bunun üzerine yoksulluk sınırında olmamakla beraber sağlık sigortasına sahip olmadan yaşayan bir 6-7 milyon Amerikalı daha katmak lazım.
Bir de işsizleri de buna katmak lazım herhalde tabii. %10 civarında seyrediyor.
%9.6 şu anda, evet, işsizlik oranı, ama bunun içinde bir kısımda emek piyasasından çekilmiş, evet. Yani çekildiği için işsizlik verilerinde gözükmeyenler de var, ama şu anda 9.6 çok yüksek Amerika için işsizlik oranı. Ve buna rağmen cumhuriyetçiler, muhafazakarlar, neoliberaller, artık o çevre Obama'nın sağlık sigortası, yoksullara yönelik sağlık sigortası güvencesini totaliter devlet uygulaması olarak tanımlayıp her koyun kendi bacağından asılsın fikriyle şu anda çok büyük bir toplumsal hareket yaratmış. Büyük demeyelim ama büyük
ama endişe bir toplumsal verici. Hareket. Bir de tabii bunun arkasında çok büyük bir propaganda, büyük muazzam paralar harcandı. $500 milyon daha fazla artırılmış mesela bu şirketlerin lobi ve faaliyetleri için harcadıkları para. Görülmemiş boyutlara da ulaşmış. Hem politikacıları hem de medyayı satın almak için, reklam için. Tabii o zaman da çok da fazla kızamıyor insanlar. Böyle düşündükleri için. Öfkeleri yanlış yere kanalize ediyorlar tabii.
Öfkeler işsizliğin yüksek kalmasına. Ama şunu unutmamak lazım. Bu bankaların bir kısmının, yani Goldman Sachs gibi bankanın kurtarılmasına insan hakikaten öfke duyabilir. Ama diğer taraftan eğer şunu iyi biliyoruz, eğer Obama yönetiminin iktidara gelir gelmez yaptığı $700 milyar civarındaki piyasalara müdahale olmasaydı bugün Amerika çökmüştü.
Evet.
Ve benim anlayamadığım hala bunun inkar edilmesi ve o $700 milyar sorun edilmesi. Bunu hala anlayabilmiş değilim. Yani bu gerçekten hani bağnazlık, dogmatizmin ileri bir aşaması, bağnazlık aşaması ya da
Ama ya gene da, propaganda işte, yani manufacturing consent'te anlatılanlara bağlama evet. eğilimindeyim ben kuvvetle
evet.
yani.
Evet, kısmen öyle ama insan bir yerden sonra da bu kadar propagandaya bağımlı bir kitlenin geleceğinden endişe ediyor tabii.
Evet, tabii. Peki, çok teşekkürler. Günler.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.